أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili dinleyenler, sizlerle birlikte Hamimler diye bildiğimiz surelerin üçüncüsüyle birlikteyiz bu programımızda da. Şura suresi. Suremiz yine aynı dönemde Hamimlerin, bu yedi tane Hamim suresinin indiği dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke kafirleri arasındaki mücadelenin renklerinin yerli yerine oturduğu ve mücadeledeki şahsiyetlerin kimliklerinin tam manasıyla ortaya çıktığı, belirdiği dönemlerde gelen sureler. Taraflar artık birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini ölçüyorlar ve söylemlerine her iki taraf da dikkat etmek durumunda. Müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki müminler, Peygamber Efendimizin şahsiyeti, vakarı, oluşturduğu ahlak tipi ve örnekliğini kendileri için bir şablon kabul ederek tıpatıp hayat felsefelerini, düşüncelerini, bakışlarını hayata onun istek ve açısına göre ayarlamaya çabalıyorlar. Ve bu noktada kafirlerin ve kafirce düşünce tarzının her türlü saldırısını göğüsleyerek, hiçe sayarak onların hayat tarzlarını bırakıp, terk edip, reddedip, kendi iç oluşumları, Kur'an'la oluşmuş, vahiyle oluşmuş, o iç oluşumlarını, ki iman diyoruz buna, gereğini hayatlarına taşıma mücadelesi veriyorlar. Kafirler de, karşılarında oluşan bu yepyeni, farklı, gerçekten dünyayı yaşamalarına rağmen, sanki ahireti seslendiren ve ahiret düşüncesiyle hayatı imar eden bu yepyeni toplum karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar ve değişik mücadele teknikleriyle bunu durdurmaya, söndürmeye, yok etmeye çabalıyorlar. Ve bu mücadelenin tam orta noktasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ancak vahiy ile birlikte, Allah'tan aldığı sözlerle birlikte durduğunu ve bunu insanlara her iki tarafa da söyleyip durduğunu görüyoruz. Bir yandan iman eden bir toplumu inşa ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öte yandan kafir toplumu da sürekli çağrı ile, uyarı ile çekmeye çalışıyor, davet ediyor ve onların da yeniden iman ederek, yeniden hayat planlarını gözden geçirerek cennete giden programa dahil olmalarını istiyor. Bu noktada müminlere müjdelerle gelen kitap, kafirlere ağır uyarılar taşıyor. Bugün kitabı yeniden anlamanın önünde duran biz Müslümanlar da meselenin hangi boyutunda durduğumuzu fark edeceğiz inşallah. Şura suresi işte beni bu ölçüde yakalıyor. Bir tarafta bu sureyle kendilerini imar etmiş, oluşturmuş, şahsiyetlerini buna bina etmiş ve cennet programlı bir hayatı kendi dünyalarını oluşturmaya çalışmış olan Müslümanların bu sureye bakışı var. Öte yandan Bu sureyle birlikte kafaları, gönülleri karışmış ve bu sureyle mücadele edebilmek için kendi zihinlerinde de bir fikir oluşturmaya çalışan kafir dünyası da aslında benim için bugün şeytanın tuzakları, ayak oyunları manasıyla yeniden gündemimde. Demek ki ben bu sureyi iki taraflı da anlamaya ve algılamaya çalışmak zorundayım. Beni cennetten uzaklaştırmak isteyen tavırların bu sureden etkilenişleri de önemli. Beni imana çağıran, beni cennete çağıran seslenişin de bu sureyle birlikte dillendirdiği gerçekler önemli. Öyleyse Şura suresi ne der bize? Diyebildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla sureyle birlikteliğimize başlayalım inşallah. Hamim, Ayn, Sin, Gaf. İki ayet. Bu iki ayette de böylece harfler var. Hamim diyerek bu sure kendini hamimlerden ilan ediyor. Ve vahiy bülteni içerisinde, vahiy gündemi içerisindeki bu yedi sureden birisi olduğunu ortaya koyuyor. Ama Ayn, Sin, Gaf ayetiyle ve bu harflerle de sure o yedi sureye rağmen farklı bir ton taşıdığını da sanki ortaya koyuyor. Bu surede farklı biraz bölümler daha var. Her sure kendi şahsiyetine sahiptir çünkü. Ve her sure bir şahsiyet oluşturur iç dünyamızda. Ayn, Sin, Gaf sanki paranteziyle, tanıtımıyla bu sure farklı şeyler söyleyecek. Her harf sanki yüreğimizde başka bir dünyanın kapısının işaretini anlatıyor. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min gablike Allahul azizul hakim. Evet, böyle bu iş. Hayatı düzenleyen ancak Allah'tır. Programın sahibi sadece O'dur. Ve o Allah ki bugüne kadar olduğu gibi, yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar tüm peygamberlerin öğreticisi, onlara bilgi vereni Allah olduğu gibi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözlerini Allah-u Teala göndermekte. Kitap bu suresinde bu gerçekle başlayacak, bu gerçekle sona erecek. İşte Rabbimiz de bunu söylüyor. Aziz ve Hakim olan Allah. Kitabımızın pek çok suresinde bu isimlerin daha bir ön plana çıktığını biliyoruz. Aziz olan, güçlü kuvvetli olan, onur ve şeref sahibi olan bir Allah. Hakim olan, hüküm hikmet sahibi bir Allah. Hayat programını elinde tutan bir Allah. Evet, Allah güç yetiren olduğu gibidir. Olduğu gibi aynı zamanda hayatımızın da hakimi, sözü yeterli olandır. Ve o Allah sesleniyor. O Allah söylüyor. Çünkü o Allah lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Evet, yerdekilerin de sahibidir. Göklerde olanların da sahibi olandır. Göklerde, yerde her ne varsa hep o Allah'ındır. Çünkü ve huvel aliyyul azim. O Allah Ali'dir ve aynı zamanda azimdir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok suresinde bu tür bir başlangıcı biliyoruz. Özellikle bu hamimlerin tarzıdır. Rabbimiz önce kendini tanıtıyor. Bundan evvelki Gafir ve Fussilet surelerinde de benzer bir örgüyü görmüştük. Zaten mesele Allah'ı tanıma ya da onu reddetme meselesidir. Ben Rabbimi tanıdığım kadarıyla ona kulluğumu da geliştirebileceğim. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala kitabında en çok bize kendini tanıtıyor, kendini ortaya koyuyor. Allah evet azizdir, hakimdir. Şimdi bir ayet sonra göklerin ve yerin sahibi olmakla birlikte Ali'dir, azimdir. Sonra Rabbimiz 5. ayette şöyle devam ediyor. Tekadü semavatü yetefettarne min fevkihin. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ayetin sonuna kadar okudum. Çünkü son bölümdeki iki ismi de söylemek istedim. Hemen beş ayet içerisinde Rabbimizin isimlerini arka arkaya görüyoruz. İşte Allah gafurdur, Allah rahimdir. Ali, azim, aziz, hakim, gafur ve rahim olan bir Allah'tır bu kitabı gönderen. Bunu anlamak durumundayız. Bağışlayan, affeden, merhamet dolu olan, göklerin ve yerin sahibi olmaklığı elinde tutan, bütün görünen ya da görünmeyen varlıkların kendisini tesbih ettiği, tanıdığı, kabul ettiği, sözüne uyduğu bir Allah, işte o Allah ki vahyediyor, kuluna sesleniyor, o Allah ki hayata karışıyor, öyleyse kula düşen, bana düşen, Rabbimin sözü karşısında boyun eğmek, bütün hayat boyutlarında Allah-u Teala'nın sözünün gereğini yerine getirmek. Bana düşen bu olacaktır. Bu ilk ayetler belki de bize işte bunları söyleyebiliyor. Ben Rabbimin gafurluğunu biliyorum, rahimliğini biliyorum ve onun bağışlamasına, onun merhametine sığınarak bugüne kadar edip eylediğim yanlışlarımın sanki üzerine bir tövbe ile bir böyle siyah çizgi çekiyor, kapatıyor, üstünü örtüyorum ve Rabbim seninle birlikte yeniden İzzet ve şeref kazanmak, yücelik ve yükseklik kazanmak, büyüklük kazanmak ve hayatımın sahibi olmak, çünkü hayatımı sana vererek, sana adayarak bağışlanmak istiyorum demek durumundayız. İşte çünkü vahiy insana izzet verir. Çünkü vahiy, Kur'an insana hikmet verir, yücelik verir, yükseltir insanı, bağışlatır ve Allah katında insanın merhametle cennete doğru yol almasını sağlar. Göklerdeki varlıklar, melekler Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki bize için de bağışlanma diliyorlar. Bunu Gafir, diğer adıyla Mümin suresinde hatırlıyoruz. Orada melekler açıktan açığa Allah-u Teala'ya dualar ediyorlardı. Müminlerin günahlarından Allah-u Teala'nın sanki vazgeçmesini istiyorlar, bağışlanma istiyorlardı. Şimdi bu Mekke'de yaşayan, zulmün altında inleyen, yalnız, perişan olan müminler için bu ayetler çok önemli. Bizler için aynı önemi taşıyor eğer anlayabilirsek. Çünkü yalnız olmadığımız, Allah tarafından korunup kollandığımız bir gerçek, bu bir. Müslüman bunu bilecek. Ve tüm toplumun, hani deriz ya bazen, toplum bozuldu, yanlış yola gitti, şöyle oldu, böyle oldu filan. Tüm toplumun ya da insanların başka türlü bir yol ve yöntem izlediğini bilsek bile, meleklerin benim için bağışlanma dilediğini bilmek, meleklerin benimle birlikte olduğunu kavramak, onların beni Allah'a çağırdığını bilmek bana yetmesi gerekiyor. Ben yalnız değilim. Benim yakınımda bana yakın olan birileri var. İşte o melekler Allah-u Teala'yı tesbih etmekteler. Benim tesbihim, benim aminim onlarınkine denk geldiğinde, onlarınkine benzediğinde işte o zaman hoş olacak durumum. Ve aynı zamanda o kardeşler, o görünmeyen dostlar aslında çok görünür bir istiğfar içindeler. Gökler yırtınıyor. Neredeyse çatlayacak diyor Allah-u Teala. Allah'ın azameti ve şanından dolayı, gücü ve kuvvetinden dolayı, yani gökyüzü ki insanın en yüce yanıdır, bilebildiği, kavrayabildiği, görsel olarak yüceliği tanıdığı tarafıdır gök, o çatlayacak Allah'ın azameti karşısında. Öyleyse yeryüzündeki kafirlerin ya da küfrün şiddetinin gökleri çatlatacak şekilde olması da mümkündür. Ama hangisi yücedir? Hangisi üstündür? Yeryüzündekilerin çıkarttıkları patavatsız sesler, insanların dünyasındaki o bağırışlar, çığırışlar, gündem oluşturuşlar ne kadar yükselebilir? Hani ayyuka çıkmak tabiri vardır ya. Oysa göklerin ve yerin sahibi olan Allah-u Teala'nın vahyi, sesi ve melekler ordusunun tesbihatı kesinlikle yerdeki o biçare sesleri bastıracak niteliktedir. Ancak وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَف۪يظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٌ. Hani şu Allah'tan başka dost edinenler var ya, Allah'tan başka dost edinenler, Allah onları gözetliyor, Allah onları biliyor, Allah onların durumundan haberdar. Yani onlar bağımsız değiller, kendi başlarına iş çevirmiyorlar, bırakılıvermediler. Ama sen onlar üzerine bir vekil değilsin. Senin işin, senin derdin bu değil. Allah'tan başkasının hayata müdahalesini evetleyen insanlar, Allah'tan başkasının dediğinin gereğince bir hayat yaşamaya çalışan kimseler, onlar bırakılmış değiller, terk edilmediler. Allah görüyor onları. Allah onların yapıp etmelerinin farkında. Ama mümine ve Müslümana düşen o yanlışa düşmemektir. Onlar gibi etmemektir. Sadece Allah-u Teala'yı hayatında vekil tayin etmesi ve dost olarak, veli olarak, hayata müdahale eden kimse olarak sadece Allah'ı tanıması gerekir müminin. Bunun dışında diğerlerine karşı da yapacağı ancak uyarıdır. Onlara düzgünce söz söylemek, güzel örnek olmaktır. Vekalet Allah'a aittir. Sorumluluk sahibiyiz. Müslümanlar, ben kendimden sorumluyum. Kendi dünyamdan, kendimin daha iyi olabilmesi için, cennete layık bir Müslüman olabilmek için gayret göstermem lazım. Bu bir. Benimle birlikte mümin olanlar, onların da müminleşmesinde, müminliklerinin yücelişinde destek ve yardımcı olmam gerekir. Bu iki. İmanı kabullenmeyen, Allah-u Teala'nın istediği çizgide bir hayat yaşamayan ya da günahkarca tavırlar sergileyen kimseler karşısında da daveti, tebliği, anlatımı tercih etmem gerekir. Ama ötesi benim işim olmayacaktır. Ben sorumluyum. Çevremdeki yangından sorumluyum. Etrafımdaki yanlıştan sorumluyum. Duymamış kulaklardan, kabullenmemiş yüreklerden, anlamamış akıllardan sorumluyum. Sadece anlatır, sadece söyler. Dilimizin döndüğünce, gönlümüzün yettiğince ama büyük bir sorumlulukla çabalarız. Ama onun dışında işler Allah'ın elindedir. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'tır, her şeyi çekip çevirebilen. Başka gücümüz yetmeyecek. Daha ötesini istemek, insanın kendi sorumluluklarını aşıp kendine başka bir rol biçmesi demektir ki, Allah korusun, bu da kişinin imanını bozan bir tavır olacaktır. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَر۪يكٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَر۪يكٌ فِي السَّعِيرِ. İşte böylece, suremizin ilk ayetinde dendiği gibi, işte öylece, şu bellidir ki, bu böyledir ki, Allah vahyediyor. Biz vahyediyoruz sana diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne vahyediliyor? Arapça bir Kur'an vahyediliyor. Toplumun dili üzerine, onların anladıkları sesler ve tonlarla, onların anladıkları örnek ve ifadelerle, Arapça bir Kur'an okunan, gündemde tutulan, haberdar olunan, gerçekten hissedilen, kavranılan bir kitap gönderiyor Allah-u Teala. Maalesef biz anlatıcılar, bu dini anlatırken işin rengini biraz bozuyoruz. Beceremediğimiz için, ilmimiz, bilgimiz yetmediği için bu böyle oluyor. Rabbim bizleri affetsin. Gerçekten daha güzel bir din anlatışı nasip etsin hepimize ve algıladığımız, anladığımız dini de peygamberinkinin aynısı eylesin inşallah. Şimdi kelimelerin boğduğu bir anlatım ya da mananın uzağına düşen ifadeler gerçekten kötü. İyi olan o saf, duru, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara anlattığı ve onların da gerçekten böyle şak diye anladığı, hani öyle denir ya, o din anlatımı ne hoş. Onu yakalamak ne güzel olurdu. Şimdi burayı niçin söylüyorum? Kur'an okunan bir kitap, gündemde tutulan bir kitap, anlatan tarafından anlatılması, dinlenilen tarafından da dinlenilmesi gerçekten kavranılan bir kitap. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu kitabın tonundan, melodisinden etkilenmiyorlardı sadece. Ya da ondaki entelektüel birikimden, o erdemli söylemlerden, hikmetli nasihatlerden etkilenmiyorlardı sadece. Bu kitabın kendine has, duru, hayat dolu, hayata yönelik yaşanılan bir yönü vardı. Kur'an buydu zaten. Okundu, anlaşıldı, yaşanıldı. Çünkü öyleydi zaten. İşte Allah-u Teala biz sana böyle bir kitap vahyettik diyor. Arapça anlaşılan, okunan bir Kur'an. Litunzira. Niçin? Bu kitabın misyonu, amacı ne? Uyarmak, anlatmak, insanları durdurmak için. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, sizler hani ateşe doğru gidiyorsunuz sanki de ben sizin eteklerinize yapışıyorum, gitmeyin diye. Öylece bir uyarı kitabıdır bu. Yapıp ettiklerimizin yanlışlığını fark ettiren, gittiğimiz yolun yol olmadığını, yanlışa doğru kulaç attığımızı anlatan, uyaran, alarmlar çaldıran bir okuyuştur. Ne zaman ki birileri yanlış yanlış da olsa, öyle çok kaliteli olmasa da bir meal okuyuverse, birkaç tefsir ayetine, ayetin tefsirine bakıverse ya da işte kitaptan bir bölümle sıcak bir şekilde tanışıverse, şöyle bizim anlatımlarımızdan belki bir tanesini biraz dinlese, mutlak manada hayatında bir değişim oluyor. O anlık da olsa bir etkileşim oluyor. Yani kitap gerçekten öyle süs bitkisi gibi kenarda duran değildir. O eğer kulaktan, gözden ya da başka bilgi aralıklarından zihne, kalbe girerse anında orada yayılmaya başlıyor. Bir anda bütün refleksleri etkileyen bir hareketlilik gösteriyor. Kitap durağan olamaz. Eğer sahici vahiy ile birlikteysek, Kur'an'ın bizzat kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle birlikteysek ve bu birlikteliğimizde bir samimiyet, içtenlik, ihlas varsa, o zaman o ayetler, o hadisler, o vahiy yani topluca mutlaka insanda yayılmaya, insanın kendisini ve çevresini etkilemeye başlıyor. Hele ki uyarıda, uyarılmada bir istikrar söz konusuysa, yani bir defa duyup bir gün iki gün okuyup bırakma manasında değil, bir süreç sergileyebiliyorsak, 6 gün, 10 gün, 30 gün, 1 yıl, yani devam ede gelen bir okuyuş sergileyebiliyorsak, ya da öyle bir anlayış, ya da öyle bir dinleyiş, kesinlikle Hayatımızda ummadığımız bir yükseliş meydana geliyor. Müslümanlığımızın kalitesi yükseldiği gibi insani kalitemiz de otomatikman yükseliyor. Hayat tercihlerimiz, beklentilerimiz, reddedişlerimizde bir harikalık oluşuyor. Oluşmuyorsa inanın ki istikrarsızlığımızdandır. Kitapla beraberliğimizdeki bir tür yamukluktur. Mesela sadece sohbet kitabı olarak gördüğümüz içindir. Ya da ben radyoda şimdi size konuşuyor ve sonrasında bu kitabın sözlerini gündemden çıkartıyorsam kitabı hapsetmiş oluyorum. Önüne bir set, arkasına bir set ve kitabın anlaşılmasını engellemiş oluyorum kendi iç dünyamda. Öyleyse gerçekten kendisini kitabın önüne bırakan ve bu ayetleri bir istikrarla emmeye devam eden müminler yükselecekler, yücelecekler, değişeceklerdir. Bu kitabın amacı da budur, uyarıdır. Uyarılmak, uyarmak, evet bu kitabın ana derdi. Nereyi? Allah-u Teala coğrafi olarak da yerini ifade ediyor. Yani bu kitabın sahici bir amacı vardır. Sanal bir amacı yok. Yani böyle uçuk kaçık bir hedefi yoktur bu kitabın. Net bir sözle geliyor. Nereye? Ümmel kura. Şehirlerin, medeniyetlerin merkezine, anasına geliyor. Mekke'ye gelen bir vahiy. Sadece oraya mı? Ve men havleha ve etrafına. Mekke'yi ve civarını, bütün coğrafyaları hedefleyen bir vahiy birimidir kitap. Şimdi bu beni heyecanlandırıyor gerçekten. Çünkü karşımızdaki dünya, hani küçük dünya falan diyoruz ama benim dünyam, burası, yaşadığımız bu arz, tarihin tüm peygamberlerinin gelip geçtiği bu muhteşem meydan, bütün meydan savaşlarının, yani din ile iman ile dinsizliğin, imansızlığın meydan savaşlarının cereyan ettiği bu dünya, gerçekten ancak vahye muhatap olma noktasıdır. Vahye muhatap olma coğrafyasıdır. Ve burası sadece vahyin ve vahyisizliğin mücadele ettiği bir salondan başka bir şey değildir. Ve buranın merkezi işte Mekke'dir, şehirlerin anası olan o yerdir. O yerde, o coğrafyada, o merkezde başlayan hareket tüm yeryüzünde yankılar uyandıracak ve yüreklerde de mutlaka kendisine yönelen kalpler etkilenecek ve oraya doğru dönüp kıble edecek orayı. İşte budur kitabın bize sunduğu mesaj. Şimdi düzgün kelimelerle söyleyelim. Allah-u Teala kitabın amacının uyarı olduğunu ve insanları bir uyarmak için geldiğini ve yerleşim yeri olarak da bütün yeryüzünü seçtiğini ve buranın da merkezinde Mekke'nin olduğunu bize ifade ediyor. Sonra uyarının da ne ifade ettiğini sanki şöyle Allah-u Teala bize parantezliyor. وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Uyarının konusu da bu. Nedir ya? O da asla şüphe olmayan toplanma günüyle o insanları korkutmak için. Yevmel cem'i, yani bütün insanların toplandığı bir cemaatleşme günü. O gün ki bütün insanlar Hazreti Adem'den son insana kadar bütün coğrafyalarda yaşayan kişiler bir araya gelecekler, toplanacaklar. Kıyamet günü ve o günde hiç şüphe yok. İnsanları o günle uyarmak için gelmiştir. Son söz, şehirlerin anası olan Mekke'de çınladı ve son ifade, son ihtar, son nasihat, son uyarı ilk uyarıyla aynıydı. Adem Aleyhisselam'ın uyardığı da kıyametti, hesap günüydü. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü de buydu. Öyleyse biz müminler yeni bir söylem arayamayız bu çağda. Kendi merkezimizde, kendi şehrimizde, benim yaşadığım merkez şu anda benim sanki Ümmel Kura durumundaki yerimdir. Yani benim Mekke'mde şu an içinde bulunduğum arzdır. Sadece işin sorumluluk boyutuyla böyle bir benzetme yapıyorum. Ya değilse isimleri değiştirmek mümkün değil, bizim işimiz olamaz. Ancak sadece olayın benzeşmesini ifade edebilmek için, ben de sorumluluk açısından bugün bu çağda bulunduğum arz üzerinde önce kendi merkezimi ve sonra etrafımdaki merkezleri uyarmam gerekmektedir. Amaç budur. Önce durduğum nokta, sonra etrafımdaki insanlara doğru giden bir açılımla uyaracağım. Ve uyaracağım konu da net. Kıyamet var. Hesap günü var. Öldükten sonra insanlar toplanacaklar. Ve bu toplanmanın sonrasında da iki şey ortaya çıkıyor. Ferikun fil cenne ve ferikun fis sa'ir. Bir grup, bir fırka var ki onlar cennettedirler. Bir grup da işte onlar ateştedirler. Bu kadar net, bu kadar yalın, bu kadar mı anlatacağımız, bu kadar. Başka yok. Dönüp dolaşıp, gidip gelip söyleyeceğimiz bir söz varsa ancak o söz de budur. Uyarımız bu olacak. Tanıştık, konuşuyoruz insanlarla, muhatabımız var sağda solda kenarda. Giderken gelirken dolmuşta asansörde otururken uzun boylu sıla-i rahim ilişkilerinde akrabalık, dostluk. İşte tüm bunların içerisinde eğer uyarılacaksam ki uyarmak zorundayım kendimi ve ötekilerini, o konuşudur. Toplanacağız ve toplanma gününde seçileceğiz. Ayrılacağız. Bir grup oraya, bir grup buraya. İşin rengi budur. Başka bir renk, başka bir ayrılış, başka bir farklılaş olamaz. Öyleyse sevgili dinleyenler, kendimizden ve etrafımızdaki tüm insanlardan ve coğrafyalardan sorumlu kılarak, merkezden öteye doğru devam eden bir sorumluluk tiplemesiyle anlatmak, uyarmak ve bu dini hayatımıza hakim kılmak kitabın bizden istediği. Devam edelim ayetlere. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah isteseydi, لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Eğer Allah dileseydi, ama böyle dilemedi, onları tek bir millet yapardı. Hepsi böyle gruplar ikiye ayrılmazdı. Cennete gidenler ya da cehenneme gidenler diye ikiye ayrılmazdı. Onlar tek olurlardı. Allah-u Teala imtihanı kaldırır, insanlara tek bir ümmet haline getirirdi. Fakat Allah-u Teala böyle dilemedi. Allah-u Teala bir imtihan diledi insanlara ve dilediğini rahmetine kavuşturuyor. Zalimlerin ise, yani Allah-u Teala'nın sözünü hayatına koymayanlar zalimdir. Vahyi programına katmayanlar zalimdir. Zalimler için bir yardımcı ya da bir dost, onları koruyup gözetecek bir kimse bulunamaz. Sonra Rabbimiz yeniden bu Allah dışında başka dostlar edinme konusuna dönüyor. Zaten suremiz aşağı yukarı hep bunun anlatımı içinde olacak. Bir yanda Allah-u Teala'nın belirlediği vahiy çizelgesine uyanlar, öte yanda Rabbin sözünü kenara bırakanlar. Bunlar arasında gidip gelen bir anlatım söz konusu. Soruyor Allah-u Teala, اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Yoksa onlar Allah dışında dostlar mı ediniyorlar? Allah'ın dışında bir takım söz sahipleri mi buldular kendilerine? Analarını, babalarını ya da çevresindeki kimseleri, para babalarını kendi hayatlarına müdahale mi ettiriyorlar? Allah'la birlik, Allah'ın dışında varlıkları kendileri için böylece program koyucu mu ilan ettiler? Böyle bir durum mu var? Sorun, soruşturun, düşünün, kendiniz karar verin bir daha. Herkes, aa bunlar da kimlermiş falan ülkede yaşayanlar mı diye demeden kendi iç dünyamızda ve hemen etrafımızda bunu aramak, bu durumu düşünmek zorundayız. Demek ki temel bir hastalık var, temel bir yanlışlık var, o da Allah dışında veliler edinmek. Allah dışında karar ortamları, mercileri bulma çabası. Oysa diyor Allah-u Teala, فَاللّٰهُ هُوَ الْوَل۪ي وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ve huve ala külli şeyin kadir. Evet, Allah'tır sadece oysa veli. Karar verme yetkisine sahip olan, insanın hayatını çekip çevirme yetkisine ve yeteneğinde olan sadece Allah'tır. Çünkü ölüleri dirilten O'dur. Çünkü O Allah ki her şeye kadir olandır. İki sebepten bu Allah'ın hakkıdır veli olmak. Bir ki Allah ölüleri diriltir. Ölmüş olan hayatları yeniden diriltmeye ve hesap görmeye Allah yetkilidir. Ya da ölü arzı ölümünden sonra dirilten yağmurlarla birlikte Allah'tır. Yağmurlar yağdırarak. Bu noktada Allah-u Teala'dır öyleyse hayata karışmaya yetkili olan da. Ve Allah-u Teala kudretin sahibidir. Güç kuvvet onun elindedir. O her şeye kadirdir. Her şeyi istediği ölçekte yapabilen O'dur. Öyleyse hayatımızın kararları da O'na teslim edilmelidir. İşte mümin bu iki gerçeği yakinen hissettiğimizde gerçekten farklı olacak hayatımız. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. O istediğini ölçüyle yapmaktadır. O zaman ölçüle de Allah'a bırakalım. Güç kuvvet iddiasına bulunmayalım. Ve ölüleri dirilten de Allah'tır. Öyleyse kendi içimdeki ölmüşlüklerim de Allah diriltecektir. Yeter ki o zaman onun vahyine sarılayım, ona dua edeyim. Civarımdaki ölmüş arz da ona aittir, ölmüş toplum da ona aittir. Odur onları diriltebilecek. Her şeyi yine ondan isteyeyim. Öte yandan yapıp ettiklerim ölüp gitmeyecektir. Çünkü öldükten sonra diriliş vardır. Kaybolmayacak yaptığım bütün suçlar, kaybolmayacak yaptığım bütün iyilikler, öldü diye zannettiğim, unutuldu zannettiğim tüm eylemlerim bir gün yeniden dirilecek, diriltilecek ve karşımda duracaktır. Bu noktada dost olarak Allah'ı tanımalı, kararları ondan almalıyım. وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. Yani Allah-u Teala'yı veli edince, veli tanıyınca ne gerekir bana, bize ne düşer? Kararlar Allah verecek. Her noktada hüküm Allah'ın olacaktır. Sosyal planda da, bireysel planda da, iç dünyamda da, dış tarafımda da, manevi olanda da, maddi olanda da kararları Allah verecek. Hakkında ayrılığa düşülen konular var. İnsanların öyle düşündüğü, farklı farklı noktalarda kararlar verdiği şeyler var. Hepimiz başka bir yolun yolcusu oluyoruz. Herkes başka adımlarla yürüyor. Hüküm Allah verecek. Kararlar Allah'a teslim edilecek. Neden? ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبْ Bana, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediği gibi diyor Allah-u Teala. Ben kendimi bu noktada bu ayetin muhatabı görmek zorundayım. Diyor ki Allah-u Teala, işte bu Allah benim Rabbimdir. Ona dayandım ve ona yönelir. Müslüman tüm deyişler karşısında, toplumun söylemi karşısında. Çünkü toplum ya bunu diliyle söyler, ya reklam panolarıyla söyler, ya kurduğu evlerle, bindiği at ve arabalarla söyler, ya sistemleriyle, plan projeleriyle, programlarıyla bunu söyler, ya gelenekleriyle, ahlakıyla, töreleriyle bunu söyler. Ama toplum Allah'tan başkasının hayatta yetkili olduğunu bir şekilde söyleyecektir. Sözün illa dille söylenmediğini artık biliyoruz. Toplumun başka dilleri de var. O bakımdan ben de Allah-u Teala'nın Rabbim olduğunu, hayatımda tek yetkili otoritenin O olduğunu, O'na dayanıp bağlandığımı, vekaleti Allah'a teslim ettiğimi, gecemde ve gündüzümde, içimde ve dışımda, maddeten ya da manen ya da şu anda sayamadığım her noktamda bütün olarak ipimi Allah'a teslim ettiğimi ve ona tümüyle bağlandığımı deklare etmeliyim, ortaya koymalıyım, tavır olarak sergilemeliyim, işte ben buyum demeliyim. Bütünüyle kendimi ifade edişim böyle olacaktır. Ama bu dille olursa iddiadır ve iddialar delil ister. Öyleyse tümüyle bir hayat yansıtmam lazım ki müminliğim sahici olabilsin. Sonra Allah-u Teala kendini tanıtmaya devam ediyor. Rab olarak, veli olarak, karar verme yetkisinde bir Allah olarak kendini bize tanıtmaya devam ediyor. Fatırü semavati vel ard. O Allah ki göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Fatır, fıtratı oluşturan, ilk defa yaratan, modelsiz üreten, göklerde ve yerde kendisinden önce yapılmışları taklit eden bir Allah değil, ilk defa oluşturan, her şeyi yoktan var eden bir Allah. Ceale lekum min enfusikum ezvacen ve minel en'ami ezvaca yezra'ukum fi. Şimdi Allahu Teala gökleri ve yeri yarattığını söyledikten sonra diyor ki sizin için eşler de var ettik. Evet, Allah ki sizin için eşler kıldı. Hayvanlarda da böyle bir durum var. Böylece çoğalıyorsunuz diyor Allahu Teala. Bunu söyledikten sonra da hemen şunu ekliyor. Leyse kemislihi şeyun ve huve semiul basir. Evet, siz böylesiniz. Hayvanlarınız böyle. Eşlisiniz, yani siz mutlaka bir eşe ihtiyacınız var. İnsanlar ya da hayvanlar türlere, cinslere, eşlere ihtiyaç hissederler ki anca böyle çoğalabilirler, anca böyle yayılabilirler. Ama Allah, evet, Allah, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey onun benzeri olamaz. Bu çok kapsamlı bir ifade. Hiçbir şey onun benzeri olamaz. Ona bir benzek düşünülemez. Onun bir benzeri böyle hayal dünyamızda hani denir ya tahayyül edilemez. O nedir ya? Ve huve semiul basir. Düşünmeyin. O sadece işitendir, görendir. Semi olan bir Allah, basir olan bir Allah. Peki Allah'ın işitmesi ve Allah'ın görmesi neyi gerektirecektir? Bu benim dünyamda ne oluşturacaktır? Bunu düşüneceğiz elbet. Ama gelen ayet şunu söylüyor hemen. Lehu mekalidus semavati vel ard. O göklerin ve yerin anahtarlarına da sahiptir. Göklerde ve yerdeki tüm açılışlar, anahtarlar onun elindedir. Bu büyük bir zenginliktir. Dolayısıyla Allah işitiyor, görüyor, anahtarları elinde tutuyor, güç kuvvet onun elinde. Öyleyse her şey ona ait. İç dünyamdaki kıpırdanışlar, ortaya koyduğum, sergilediğim tavırlar ve göklerde yerde olan her türlü olay Allah'ın elinde. Karun kalktı, anahtarlarını taşıttı bir gruba. Öyle görkemliydi ki, öyle havalı ve cakalıydı ki, ama sahip değildi yeryüzüne ve çakıldı arzın dibine. Allah ki göklerin ve yerin anahtarlarına, kilitlerine, hepsine sahip ve dolayısıyla asıl zenginlik, muhteşemlik Rabb'e aittir. Bundan dolayı ki yebsudur rizqa limen yeşa'u ve yaktir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Allah dilediğine rızkı yayar, dilediğine ölçüyle verir. Az az. Bu Allah-u Teala'nın elindedir. Bu Allah-u Teala'nın imtihan etme modelidir. Allah kimilerine rızık dediğimiz şeyi, neyse o verilen yönü, o noktada ister yayar, ister kısar, az az verir. Mesela kiminin parasını çoğaltır, hayatta bolluklar olur, bu onun imtihanıdır, kimini azaltır. Kiminin evladı yani çoğalır, kiminin yok olur, azalır. Kiminin ilmi irfanı, kiminin boyu posu, kiminin yüzelliği, güzelliği, o çoğalır cemali. İşte Allah azaltır ya da kısar, çoğaltır. Dilediği şekilde ayarlar. Güç kuvvet onun elindedir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Tüm bunlar Allah-u Teala'nın rastgele bir oynayışı değildir. Haşa. Rabbimiz hayatın sahibi olmakla birlikte bu sahipliğinde bir ilim taşımaktadır. Bilerek yapmaktadır ne yapıyorsa. O imtihan ederken her şeyin farkında ve bilgisindedir. Duymakta ve görmekte, sahip olmakta, kısarken ya da yayarken, verirken ya da alırken o Allah ki bilgiyle yapmaktadır bunu. Dolayısıyla şimdi karşımızda mükemmel bir Allah var. Hayatın her yönüne sahip, her yönünde etkin, her ne tür bir şey ihtiyaç hissediyor isek, o noktada tanrılığını kanıtlamış bir Allah var. Ve öyleyse başka kapıya gitmeye ihtiyacımız olmadığı gibi hakkımız, yetkimiz de olamaz. İşte Allah-u Teala'nın 12 ayet boyunca bize yaptığı çağrı budur. Gelin, öyleyse böyle bir Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu ortaya dini takip edin. Onun söylediği, onun bizim için seçtiği bilgiyi tercih edin. O bilgi ki, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ. Denenmiş bir din, İslam. Yani Adem Aleyhisselam'dan Nuh'a, Nuh Aleyhisselam'dan işte İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya. Tarihin tüm görkemli peygamberlerinin, ki bütün peygamberler görkem doludur, adları Kur'an'da geçen ya da geçmeyen, tüm peygamberlerin çağırdığı o teslimiyet çizgisi, o teslimiyet çağrısı denenmiştir, kabul edilmiştir, Allah tarafından gönderilmiş, hayat ve insanların uygulanabilirliği noktasında kendini ortaya koymuş, kanıtlanmış bir dindir. Hani yeni tabirlerle test edilmiş bir dindir. Öyleyse son gelen elçi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da çağrısı, onun da ortaya koyduğu, çizdiği, bir cadde olarak önümüze açtığı din budur. Evet, Allah-u Teala bize bunu vasiyet ediyor, bunu nasihat ediyor, bunu uygulamamızı istiyor. Tüm peygamberlerin getirdiği şeriat, yol, çizgi, hayat tarzı hep aynıdır. Ve son peygamberin de ortaya koyduğu budur. Öyleyse farklı, yeni, orijinal denilebilecek bir din arayışı boştur. Mümin, o ilk günkü gibi olan tarihi gelenekler içerisinde peygamberlerin koyduğu dini, o tarzı benimsemek zorunda. Yeniyi aramayacağız. Daima yeni olan kitabın ayetlerini, evet, onu talep edeceğiz. Nedir o? En akimu dine ve la teteferreku fi. Ne düşüyor bize? Bize düşen Allah-u Teala'nın bize söylediği şu sözdür. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Akimu kelimesini namaz konusunda hatırlıyorum daha çok. Evet, dini yürürlüğe koyun. Ayağa kaldırmaktan anladığımız biraz bu. Nasıl ayağa kalkar? Yani elbise yerdedir, dürülüdür, kullanılmamaktadır. Onu giymek ayağa kaldırmaktır. Yani onu işlevsel hale getirmek, çalışır hale getirmek, kullanılır hale getirmek, gündeme koymak, işte hayatımızda bir yer vermek. Ama hayatta yer vermek deyince şu bibloyu, şu tabloyu, şu kitabı nereye koyalım? Ha, şurası müsait, oraya koyun. O manada değil. Çünkü elimizdeki din, peygamberlerden bize miras olarak gelen bu din, bir biblo gibi köşeye konulmayı kabullenmeyen bir din. Ya hep, ya hiç diyen bir tarzı var. Ya bütün parçayı kabul etmeyen bir tarzı var. Öyleyse, kitap karşısında da ben aynı şeyi, şimdi Allah-u Teala'nın istediğini istemek kendimden, bunu algılayacağız. Ayağa kaldır dini ve sakın وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ. Onda parçalanmayın, onu parçalamayın, onu bölümlere ayırıp içinize geleni almayın. Dini böyle paramparça edip de sadece bugüne uygulanabilir diye düşündüklerimizi kendi akıl süzgecimizle sessizce yaptığımız bu izolasyonu yapmayın. Müslümanlar bugün öyle uyanık davranıyoruz ki, Tabi bu yanıklık aslında tam bir uyur gezerliktir, Allah muhafaza. Yani hani hep anlatılır, eski Yahudiler Tevratlarını ellerine alırlarmış, sonra bir taraflarını işte okurlar, ha bu bizim işimize geliyor, öte tarafını kapatırlarmış. Böyle bir kaba tavır ile anladık meseleyi hep. Oysa bugün çaktırmadan, hissettirmeden, kendimize, bilincimize, bilinçaltımıza bile hissettirmeden yaptığımız bir tavır var. Kitabın böyle belli yerlerini parlatıp, cilalayıp, belki en fazla onları gündeme getirip, öte yanlarını yutmak, unutmak var. Dergilerimiz ayetlerle dolu. Takvimlerimiz hadislerle dolu. Evlerimiz ciltlerle dolu. Evet, bilgiliyiz. Hatta bilgeyiz. Sohbetlerimiz, okumalarımız, ayet toplantılarımız bile olabilir. Ama öyle bir haldeyiz ki, hayatın bazı taraflarına hiç banmayan, bir tarafı böyle hep bom geçen bir din anlayışımız var. Yani sayıyoruz, orası gelince sessizlik ve geçiş. Hem de eğer 3-5 kişiysek, herkes orayı görmüyor. Herkes orayı böyle sanki bir kara delik, görülmez bir yer atlayıp geçiyoruz. Tip bir karartma uyguluyoruz zihin dünyamızda, yürek dünyamızda kitabın hoşumuza gitmeyen bölümleri karşısında, Allah muhafaza. Şimdi Müslümanlar bir böyle anlayacağız. Kitabı parçalamamak, bir de kitaptan ayrı düşmemek. Dinden ayrı düşmemek. Hayatımızın belli bölümlerinde dindarlaşıyoruz. Ya bu gün içinde belli saatlerde, elbette şunu demek istemiyorum. Sabahleyin bir kalkın, böyle akşama kadar dindar kesilin. Hani hep namaz, hep abdest. Sonra sabaha dek böyle bir din anlayışımız yok zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz, hadislerin ortaya koyduğu, sünnetin bize söylediği hayat tarzı, din, İslam böyle değil. Bunu anlayalım. Demek istediğimiz şu. Hep beraber zaten anlıyoruz. Belki çokça söylenmiş bir ifade. Ancak tekrar ifade etmekte fayda var. Kitabın kendisinden ayrı düşüş. Ya gün içinde oluyor bu, ama daha çok bütün hayatımızda. Aylar geçiyor, günler, yıllar geçiyor. Bakıyoruz okumamışız. Tefsirden, hadisten, kitaptan uzağız. Bu okumalarımız böyle yamuk yumuk da olsa, sahici olmasa bile, nitelikli olmasa bile aslında yetiyor. Belli bir dönem götürüyor insanı. Damlaya damlaya bir hayat oluşturabiliyoruz iyi kötü. Ama o da kesildiğinde artık bakıyoruz bereketsiz bir hayat. İşte kitaptan ayrı düşmeyin diye de algılayabiliriz bu ayet. Peygamberlerin çağrısı buydu. Yani vahiyden uzak düşmemek. Eğer ona yakın olabilirsek, günahkarlığımız olsa da, yanlışlarımız olsa da bağışlanmamız umulur. Ancak vahiyden uzak düştüğümüzde halimiz nice olur bilmiyorum. Bu kitapla birliktelik, dini ayağa kaldırmak, kebura alel müşrikin, müşriklere ağır geldi. Onlara bu hiç hoş olmadı. Bunu kaldıramadılar. Çünkü onlar hayatı parçalamayı seviyorlardı. Belli zamanlarını belli tanrılara, belli ibadet formlarına, belli zamanlarını zevklerine, renklerine, hayatlarının eğlencelerine ayırmayı seviyorlardı. Müşrik kafa yapısında ayrım vardır, ayrımcılık vardır, bölümlemeler vardır. O dolayısıyla tevhid, hayatın bütününe talip olan bir hayat görüşü onlara ağır geldi. Böylece bu davet edilen şey karşısında onlar zıldılar, kafalarını kaldırdılar, bunu büyük gördüler, kendileri için bir savaş ilanı gibi değerlendirdiler. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine peygamber seçer, ya da daha düz bir anlamla Allah dilediğini kendisi için seçmektedir ve Allah kendisine yönelen kimseleri, inabe edenleri dosdoğru cennetine iletecektir. Ona yol verecek, yol öğretecektir. Evet, onlara bu zor gelse de tüm peygamberlerin çağrısı bu işte. Ve eğer müminler Allah-u Teala'nın kendilerini çağırdığını, kendisiniz için seçtiğini bilirlerse, onlar doğru yolu hissedecekler, bulacaklardır. Bu ayetin sonunda anladığımız nokta şu. Buraya kadarki ayetlerde, 13 ayet içerisinde iki defa bu kelime geçti. İnabe etmek, Allah'a bağlanmak. Bütün bağlantılarımızı yeniden gözden geçireceğiz. Yüreğimizdeki, içimizdeki bağlanışları tekrar gözden geçireceğiz. Bağlanışım Allah'a olacak. Mutfaktan, oturma odasından, gezme yerlerimden, yiyip içmelerimden, sevgilerimden Allah'a doğru bir bağlanış seçeceğim kendim için. Allah'a bağlanmalıyız. Ve Allah'a bağlanıp sanki şöyle bir yere duruyoruz, sonra telefon açıyoruz. Nasıl, burası iyi mi diye. Bir tavır içindeyiz, bağlanıyoruz. Nasıl, burası oldu mu gibi. İşte kim ki Allah-u Teala'ya inabe eder, bağlanırsa, hemen Allah'la bağlantı kurarsa her bir hayat durumunda, tabakasında, ortamında Allah-u Teala ona yolu verecek, hidayet edecek, yol gösterecek, neyi ne şekilde yapacağını öğretecektir. Ve Allah kendisi için seçeceğini biliyor. Kimleri kendisi için seçtiğini bilmektedir Allah-u Teala ve Allah-u Teala'nın çağrısına evet demek durumundayız. Evet, sevgili dinleyenler, Şura suresinin ilk bölümü, ilk 13 ayetini sizlere tanıtmaya çalıştım bu programda. Rabbim izin verirse 14. ayetten itibaren devam edeceğiz. Aslında biliyorsunuz programdaki temel anlayışımız biraz hızlı anlatmaktır. Ayet ayet bir tefsirden öte daha hızlı bir anlatım ile o günü tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki programlar biraz daha bu hedeflediğimiz anlatım tipine uygun olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz.